gece ve bu sabah. Dün gece düşümde gördüm seni. Hiç bilmediğim karanlık bir İzmir sokağında hızlı hızlı yürüyordun.
Sırtında
pasajdan aldığımız yeni siyah montun vardı. Adımların kaldırımda yankılar çıkartıyordu. Altından geçtiğim bir sokak lambasının ışığı yüzüne vurdu. Ardından koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım. Dur diye bağırdım. Dur gitme. Nereye gidiyorsun? Dur. Yetişemiyorum sana. Ne tuhaf şey. Hiç duymuyordun beni. Oysa sesim o karanlık sokakta yankılanıyordu. Yahu aklımı yitireceğim. Nasıl duymazsın sesimi? Sen o değil misin? Dur, dur bir dakika. Birden durdun. Soluk soluğa yetiştim sana, sesimi toparlamaya çalışarak. Nasılsın diye sordum. Bakışların, duruşun öyle uzaktı ki benden şaşırmıştım. Bir an acaba o sen misin, değil misin diye kuşkuya düştüm. Bu sensin değil mi diye sordum usulca. Beni seven, benim sevdiğim sensin değil mi? Cebinden bir paket sigara çıkarıp bir tane yaktın. Sabırsızlıkla yüzüme bakıyordu. Ne var? Bir şey mi söyleyecektin diye sordun. Gitmeye hazırlanıyordun sanki. Bize ne oldu diye soracaktım. Soramadım. Yahu seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Bir yanlış yapıyorsun. Onun için koşuyorum peşinden diyecektim, diyemedim. Kelimeler, cümleler ağzıma takılmıştı. Dünyanın en büyük acısını duydum o an. Kan ter içinde uyandım. Ağlıyordum. Sarsıla sarsıla ağlıyordum. Birden gördüğümün yalnızca bir düş olduğunu anlayınca garip bir ferahlık duydum. Yatağımda doğruldum. Başucumdaki gece suyundan bir yudum içtim. Gözüm saate gitti. 7:30'du. Yeni bir gün başlıyordu dışarıda. Belirsizliklerle, bilinmeyenlerle dolu, saat saat yaşanması çok güç olan bir başka gün daha başlıyordu. Biliyor musun, şu 12-13 gündür yaşadığım gün bölümleri, belirli saatler çok korkunç. Bilsen ne kadar üzülürdün. Bazen sabahtan kötü uyanıyorum. Kimi zaman sonradan aklıma bir şey geliveriyor, berbat oluyorum. Koşuyorum yakın bir dostumun evine. Yalnız kalmak istemiyorum. Bu durumda yalnızlık zor. Böyle bir sevgi bitemez. Niçin bitsin ki? Arkadaşlarımı bıksırmamak için artık fazla konuşmamaya çalışıyorum. Ama aklımda hep şu cümle. Böyle bir sevgi bitemez. Bu işte bilmediğim bir şey var. Çarçabuk giyindim. Biliyorsun bazı yeni giysiler almıştım kendime. Onları gördün, beğenmiştin. Askıdan rastgele birini çektim, giydim. Saçlarımı fırçaladım. Bugün iki işim var. İkisi de önemli. Saat 9:30'da arkadaşım Leyla Hanım'la adresini zorlukla bulduğumuz bir hocaya gideceğiz. Hoca Ufuktepe'de, Keçiören'in dışında bir yerde oturuyormuş. Öğleden sonraysa ünlü bir medyumun evine çaya davetliyim. Benim için binbir güçlükle bir randevu alındı bir medyum hanımda. Leyla Hanım'ın evinin kapısında bindiğim taksiden indim. Heyecanla çıktım merdivenleri. Aslında şu an içim daralıyor. Hiç de iyi değilim. Ah sevdiğim, şu anda yanımda olsan, sarılsan bana, birlikte çıksak şu merdivenleri. Senin sabah yüzünü öpsem. Bağışla beni, hoca ve medyum için bağışla. Çocuğunu yitirmiş bir ana gibi her çareye başvuruyorum. Anlayamadığımı çözmek, birazcık aydınlanmak için her yola koşuyorum. Belki de aklımı yitirmemek için yapıyorum bunları. Bir yeni gerçekçi İtalyan filminin yarı karanlık içeriği gibi her şey. Kapıyı Leyla Hanım açtı bana. Yorgun gördüm onu. Yüzü bembeyazdı. Gece kalbi sıkıştırmış ama gene de gayretle çoraplarını giyiyordu. Bir ilaç aldı, biraz oturdu. Bana kolonya verdi. Alaturka Hela'ya girdim. Leyla Hanım durumu biliyor zaten. Ayaküstü biraz konuştuk. Haber yok mu? Yok. Gel ağzına at şu şekeri. Tamam, çıkalım taksi çevirelim. Yok yok, minibüste gideriz. Taksi dünyanın parası tutar oraya. Onu dinlemedim. Yola çıktık. İlk taksiyi çevirdim. Atladık içine. Keçiören'e gideceğiz, Ufuktepe'ye dedim. Karma karışık yollardan geçiyoruz. Bir takım şeyler konuşuyoruz Leyla Hanım'la. Ankara'nın sabah ayazında Ufuktepe'deki hocaya giderken aklıma birden Santorini'deki Cafe Canova geldi. Zaman bir akşamüstü. Santorini odasında, Cafe Canova'da. Köşedeki bir masada karşılıklı oturuyoruz seninle. Yunanlı garson ufak, kalın yuvarlak fincanlardaki Nescafe'lerimizi getiriyor. Usul usul karıştırıyoruz kahvelerimizi. Bu tılsımlı, akıl almaz güzellikteki adaya upuzun bir gemi yolculuğunun sonunda ulaşabildik. Cebimizde fazla paramız yok. Bulduğumuz ufak pansiyon odası çok güzel. Yaşlı bir Rum kadın işletiyor orayı. Odamız tam kent meydanına bakıyor. Geceleri çok gürültülü ama kepenkleri kapatıp uyuyabiliyoruz. Yataklarımız yan yana. Gece uyumadan önce cebimizdeki paraları dikkatle hesaplıyoruz. Bizi bu odaya getiren gemi Golden Virginia. Daha bir hafta buraya uğramayacak. Santorini'yi ilk kez gün batımında Golden Virginia'nın güvertesinden görmüştük. Üstü çırılçıplak, bulutlara doğru yükselen etkileyici bir kara parçasıydı. Geminin üst güvertesi çok az parayla yolculuk eden genç Avrupalı turistlerle dolmuştu. Hepimiz heyecanla bize yavaş yavaş yaklaşmakta olan bu odaya bakıyorduk. 24 saat süren gemi yolculuğundan hiç sıkılmamıştım. İkinci mevkide yolculuk ediyorduk. Golden Virginia'da birinci mevki yoktu. Geminin en alt katında makine dairesine çok yakın bir yerde iki kişilik ranzalı bir kabinemiz vardı. Sen üstte yatıyordun. Köşedeki ufak muslukta elimizi yüzümüzü yıkamış güverteye çıkmıştık. Kabinemizin kapısı kilitlenmiyordu. Sen üçüncü mevkinin güvertesindeki bardağın bana sürekli kahve, kola ve tost getiriyordun. Gemide bir aşağı bir yukarı dolaşıyorduk. Hippilerin direnci. Gece gündüz güvertede yatabilmeleri, sıcağa ve soğuğa bunca dayanıklı olmaları ilgimi çekmişti benim. Denize karşı bol bol fotoğraf çektirmiştik. Kafe Canova'nın biraz altında Franco'nun barı vardı. Santorini kat kat barlar ve lokantalarla bezenmiş, bembeyaz, akıl almaz güzellikte bir adaydı. Uzakta değişik bir yapı olan Hotel Atlantis görünüyordu. Liman basamak basamak aşağılara inen Santorini'nin altındaydı. Daracık, beyaz, kıvrımlı yollardan eşeklerle oraya inilebiliyordu. Çıplak, volkanik bir kara parçası karşımızda duruyordu. Ben kahvemi içerken fotoğrafımı çekiyordum. Güneş batarken ada canlanıyor, nereden çıktığını anlayamadığımız Avrupalı, Amerikalı bir turist kalabalığı, Franco'nun barının bulunduğu kenara geliyorlar. Gün batımının fotoğrafını çekip bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Batan Atlantis deniyor bu adaya, biliyor musun, diyorum sana. Elimizde bir kese kağıdı dolusu ince ince kesilip yağda kızartılmış ve kurutulmuş muz. Bir düşün içinde yürür gibi kalabalığın peşi sıra gidiyoruz. Yavaş yavaş yamacı kat kat dolduran tüm barlarda mumlar yakılmış oluyor. Çok hafif bir müzik sesi havada uçuşuyor. Çarşıdaki satıcılar tüm turistik eşyalarını yaymış, gelen geçeni izliyorlar. Işıklar tek tek yanmaya başladı. Santorini işte o an büyülü bir dünya olmuştu. İkimiz de hayranlıkla her an değişen bu görüntüyü izliyorduk. Leyla Hanım şoföre doğru eğildi. Ufuk Tepe'ye gelince bakkal Cemil'in dükkanı varmış, orada ineceğiz. Minibüs durağının karşısındaymış dedi. Şoför açık renk gözlü, kır saçlı bir adamdı. Burada iyi bir hoca vardır dedi. Ben Van'dan umutsuz bir hasta getirmiştim ona. 8 ayda iyileşti. Ya demek iyi bir hocaymış. Evet, iyi bir hoca. O zaman sen bizi onun kapısına götür. Biz de onu arıyorduk dedim. Araba bir gece kondunun önünde durdu. Şoför işte burası dedi. Parasını verip indik. Kapıyı genç bir kız açtı bize. Ayakkabılarımızı çıkartıp ot minderli bir odaya alındık. Bir iki kadın oturmuş bekliyorlardı. Gece kondu kesimindendiler. Herkes birbirine geçmiş olsun dedi. Yer taştı, buz gibi soğuktu. Sıramızı beklemeye başladık. Yanımda oturan topluca başörtülü kadına sordum. Rahatsız mısınız? Geçmiş olsun. Sağ olun. Oğlum için geldim. Okula gitmiyor da hep kaçıp arsaya gidiyor topa. Hoca düzeltir inşallah. Düzeltir dediler ya, bilemiyorum. Kapı açıldı, birisi dışarıya çıktı. O yanımdaki kadın hocanın yanına girdi. Biz bekliyoruz. Sokak kapısı tık tıklandı. Kız kapıyı açtı. Birisi eşikte ayakkabılarını çıkartıp içeriye girdi. Baka kaldın. Gördüğüme inanamıyordum. Kapıdan içeriye Marilyn Monroe girmişti. Sırtında beyaz bir kürk, gözünde güneş gözlükleri vardı. Köşedeki ot mindere oturup bir palmal paketi çıkarttı. Bir tane yaktı. Gergin görünüyordu. Kadife teninden yayılan Kennel 5'in nefis kokusu burnuma gelmişti. Çevreye bakındım. Hiç kimse yadırgamamıştı Marilyn Monroe'yu. Leyla Hanım'a göz attım. Oralı bile değildi. Hafifçe koluna dokundum. Evet, belli hoca iyi. Her kesimden gelen var diye fısıldadı kulağıma. Ama o Marilyn Monroe'ydu. Bir an kirli kireç duvara dalıp gitmişti gözleri. Kürküne sıkı sıkı sarılmıştı. Platine bukleleri bir ışık kümesi gibi güzel ve aydınlıktı. Bacak bacak üstüne attı, sigarasının külünü yere silkeledi. Onunla konuşmak, ona bir şeyler sorabilmek için o an içimde dayanılmaz bir arzu duydum. Mutlaka Kennedy ile olan ilişkisini sormaya gelmiş olmalıydı Ufuk Tepeli Hoca'ya. Ah Marilyn, oradaydın işte. Elimi uzatsam dokunabilecektim sana. İkimiz de erkek acısı çekiyorduk. Acaba değer miydi? Santorini'deki ufak pansiyon odamızda sen hesap makinesini çıkartmışsın, yeni baştan cebimizde kalan parayı hesaplıyorsun. Bambaşka bir formül buldum bu kez. Şu kadar dolar bozdurursak yarına kadar. Gemi dönüş bilet parasını, pansiyon ücretini, Rodos'ta bir gecelik otel masrafımızı ve çıkış vergisini de çıkartırsak, bak bu kadar kalıyor elimizde. Sen istediğin sabah kahvesini içebilirsin bugün. Ben birazdan ekmekçiden ekmek alacağım. Sandviç yaparız. Akşam gün batımında Kafe Kanava'da oturacak kadar paramız var. Hesap makinesini çıkarıyorsun. Usulca yanıma geliyorsun. Bana sımsıkı sarılıyorsun. Tutkuyla, garip bir hırsla. Seni seviyorum. Seni seviyorum diyorsun. Dudaklarını dudaklarıma bastırıyorsun. Dışarıda yan odadaki iki Yunanlı genç muslukta çamaşır yıkıyorlar. Başörtülü kadın dışarıya çıkmıştı. Yüzü rahatlamıştı. Bizimle vedalaştı. Marilyn yerinde oturuyordu. Yeni bir sigara daha yaktı. İçeriye hocanın yanına ben girdim. Hoca dar odanın köşesindeki sedirde oturuyordu. Oldukça gençti. Başı açıktı. Beni selamladı. Karşısına oturdum. Biraz anlattım. 3,5 yıllık beraberdik. Sevgisi sonsuzdu. Çok düşkündü bana. Tayini çıktı. Yakın bir ilçeye gitti. Orada ev açtı. Ailesi geldi yanına. Annesi iyi para kazanıyor. Son günlerde değişti birden. Sanki o adam değil. Uzaklaştı. Aramıyor. Hoca başını sallayıp anlattıklarımı dinliyordu. Geliyor mu? Artık gelmiyor. 2 haftadır. Arıyor mu? Aramıyor. Ana adı, baba adı, senin adın onun adı. Hoca ufak kağıt parçalarına hızla bir şeyler yazıyordu. Yıldız falına baktınız mı diye merakla sordum. Evet, el falına bakıyor, o yüzden olmuş, laf etmişler. Hoca yazdığı kağıtları bana verdi. Her gün bir tanesini yak dedi. Nedir bunlar hocam? Çevirme. Borcum ne kadar? Ne koyarsan. Sedirin üstüne biraz para bırakıp çıktım. Leyla Hanım merakla bekliyordu. Marilyn Monroe yerinden kalktı, kürkünün yakasını düzeltti, çoraplı ayaklarının ucuna basarak o muhteşem yürüyüşüyle hocanın yanına girdi. Ardından baka kalmıştım. Döndüm Leyla Hanım'a, hocanın dediklerini ayaküstü anlattım ona. Tuhaf bir biçimde rahatlamıştım. Sanki seni geri getirecekti şu eğri büğrü yazılarla dolu ufak kağıt parçacıkları. Aklıma Marilyn takılmıştı ama sesimi çıkartmadım. Dönüşte minibüse bindik. Ulus'ta inip hale girdik. Hal her zamanki gibi kalabalık, cıvıl cıvıl. Seninle ne çok dolaşmışızdır bu sokaklarda, ne çok girip çıkmışızdır şu hale. Sen hep Posta Caddesi'nden elektrik kordonları, fişler, benim anlamadığım bir takım ev için gerekli şeyler alırdın. Ben de yanında simit yer, dükkan aynalarına bakardım. Leyla Hanım yorgundu, evine dönecek. Ben de bir arabaya binip eve dönüyorum. Sokaktayken unuttuğum acı gene içimi sardı. Bomboş mutfağı görünce gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Köşede senin bana armağan etmiş olduğun ufak kırmızı fırın. Buzdolabının üstü beni mıknatısı kirazlarım, çileklerimle dolu. Artık mutfakta o güzelim yemek kokusu yok. Bulaşıkları yıkarken çok sevdiğim Tino Rossi'yi dinleyebilmem için içki şişeleri arasına saklamış olduğun hoparlör öylece sessiz duruyor. Kafamdan bin bir düşünce geçiyor. Bu denli acı çektiğimi bilmene olanak yok. Ne tuhaf. Hiçbir zaman öylesine güvenemedin kendine. Belki doğru dürüst inanmamışsındır bile seni bunca sevdiğimi. Ben de hiç fazla belli etmezdim. Buzdolabını açıp bir bardak soğuk su içtim. Ne yapmalı? Birden fırının oradan bir çıtırdı işittim. Dönüp baktım. Oracıktaydın. Seramik peçeteliğine dayanmış duruyordun. Ufacıktın. Sırtında gene birlikte almış olduğumuz kareli gömleğin vardı. Üstüne sana İzmir'den önceki yıl Vena mağazasından almış olduğum sarı yün yeleği giymiştin. Ağlama, üzme kendini. Ben buradayım dedin. Koştum. Sevgiyle elime aldım seni. Götürdüm salondaki sehpanın üstüne koydum. Ellerin cebinde Çin ve Japon porselini tabakların arasında bir aşağı bir yukalı dolaştım bir süre. Ufak gümüş bir şamdana dayandın. Neredeydin bu sabah diye sordun. Hiç dedim. Bir arkadaşla bir yere gittik. Dönüşte hale uğradık. Çok kalabalıktı. Marilyn Monroe'yu söyleyecektim, vazgeçtim. Şimdi neyi nasıl anlatmalı çok zor. Televizyonu açalım dedin. Gittim düğmeye dokundum. Yalnızlığını unutmak için hep ses duymak isterdin. Anlatmıştın bana. Bir şey yoktu televizyonda. Gidip kapattım. Ben seni gezdirmeye geldim dedin. Zayıflamışsın. Yüzün solgun gözüküyor. Galiba yemek yemek yemiyorsun. Bugünlerde pek bir şey yemiyorum dedin. Gel arabayı şuraya park ettim dedin. Şaşkınlık dolu bakışlarımın altında köşedeki koltuğun altına girdin. Bir motor umurtusu duydum. Arabanla koltuğun öteki tarafından çıktın. Halının kenarından dolaşıp ayaklarımın dibine geldin. Kapıyı açmıştın. Hadi bin çabuk ol. Bak seni nereye götüreceğim dedin. Yere çömelmiş ufacık arabaya ve sana bakıyordum. Uzanıp elimi tuttun. Hadi girsene. Kendimi arabanın içinde buldum. Ön cam her zamanki gibi biraz kirliydi. Tam önümüzde yuvarlak yemek masasının ayakları Boğaz Köprüsü'nün direkleri gibi yükseliyordu. Gazladın. Yemek masasının altından geçip sarsılarak halıdan indik. Vitesi üçe taktın. Karanlık koridora daldık. Yanımızda hızla arabalar, kamyonlar geçmeye başlamıştı. Hava zifiri karanlıktı. Önümüzde kayan simsiyah yolu araba farlarını görebiliyordum. Gökyüzü yıldızlıydı. Nereye gidiyoruz? Bu yol neresi? Karanlıkta birden anlayamadım dedim. Bak şimdi anlayacaksın diye yanıtladın. Karanlıkta bir kavşağa döndük. Önümüzde pırıl pırıl bodrum uzanıyordu. Kale aydınlanmıştı. Tüm bodrum ışıklar içindeydi. Bu benim yaşamımda gördüğüm en güzel görüntülerden biriydi. Bodrum diye bağırdın. Beni bodruma götürüyorsun. Mutluluktan gözlerim sulanmıştı. Dikiz aynasından gördün. Aa, ağlamak yok dedin. Sildim gözlerimi. Arka yoldan girdim bodruma. Antik tiyatronun oradan hızla geçtik. El elinin oradan içeriye saptın. Mindos'un önünden geçip evin yoluna girdin. Uzanıp elini tuttun. Bak dedim. En son bodrumdaki evde yapayalnızken bir korku ve sıkıntı gelmişti bana. Sen yeni gitmiştin. Muayenehanenin başındaydın. Koca evde yapayalnız boğulur gibi olmuştum bir gece. Hani sana yat limanından hemen telefon etmiştim. Çık, kalabalığa karış. Sakın yalnız oturma içeride demiştin. Biraz sakinleşebilmek için bu yola vurmuştum kendimi. Yol öyle ürkütücüydü ki anlatamam sana. Ben boğuntu ve ter içindeydim. Senin yokluğun, tayinin o zaman etkilemişti beni dedim. Unut şimdi bunları dedin. Arabayı evin önünde durdurdun. İnip bahçe kapısını açtın. Koşup dışarının ışığını yaktım. Üç aydır görmemiş olduğum bahçeye doyasıya baktım. Bak ne kadar büyümüş her şey. Begonvil'e bak. Onu Yaşar Efendi üst kat penceresinin pervazına bağlamıştı. Gülleri görüyor musun nasıl büyümüşler? Sen onları bilmiyorsun. Gideceğim gün dikmiştim. Şu da manolya ağacı. Nasıl da gelişmiş. Bak karşı duvarın dibine. Senin diktiğin begonviller tüm duvarı kaplamışlar. Şu musluğun yanındaki mine. Sen en çok onu seversin. Sarhoş gibiydim mutluluktan. Bahçede dolaşıyor, her bitkiye ayrı ayrı bakıyordum. Arkadaki okaliptüs ağacı iyice boya atmıştı. Mangal köşedeki her zamanki yerinde seni bekliyordu. Sen evin kapısını açıp içeriye girmiştin. Üst katın pencerelerini açıp içeriye havalandırıyordun. Buzdolabı çalışıyordu, mutfak tertemizdi. Alt kattaki yatak odasını açtım. Her şey son bıraktığım gibiydi. Yatağımın başucunda Janis Joplin'in biyografisi duruyordu. Evde yalnız başıma o kitabı okurken neden etkilenmiştim. Yapayalnızdı Janis Joplin, mutsuzdu ve eroin kullanıyordu. Kitabı kaldırıp pencerenin içine dizmiş olduğum öbür kitaplarımın yanına koydum. Üst katta yürüyordun. Tahta döşemede ayaklarının çıkarttığı sesi duyuyordum. Ocağı yakalım, içerideki nem biraz kırılsın dedin. Buzdolabını açtım. Bak iki şişe pina colada. Çarşıdaki bakkaldan bulmuştum. Biri çikolatalı, biri ananaslı dedim. Geldin yanıma, çikolatalının tadına baktın. Sonra dışarıya çıkıp kapının yanındaki odunları ocağa taşıdın. Yahu, mutluluk ne kolay, ne güzel şey. 27 Kasım 1988 Ankara.